Uygarlık Tarihi 13. Ayrım Sayfa 144 Sanat Hunların edebi kültür anlamında bilinen en önemli eseri, bir sözlü halk edebiyatı ürünü olan Oğuz Kağan Destanı'dır. Türk devlet gelenekleri ve sosyal yaşamını yansıtan destanda Bozkurt, Göksel Bir Işık ve Geyik bir arada bulunmaktadır. Türkçe Hunlardan itibaren Türk tarih akışının zorunlu bir sonucu olarak aralıksız belki 2000 yıl boyunca Kuzeybatı Çin'den Avrupa ortalarına kadar uzanan alanda konuşulan bir dünya dili konumundaydı. Bizanslı tarihçi Priskos, İsa'dan sonra 5. yüzyıl, Attila'nın verdiği bir ziyafette Hun müzisyenleri tarafından Hun halk türkülerinin söylendiğini yazmaktadır. Çin kaynakları ise 28 çeşit Hun halk türküsünün olduğundan ve bunların telli, nefesli ve vurmalı çalgılar ile çalınıp söylendiğinden bahsetmektedir. Asya Hunlarından itibaren Türklerde en çok kullanılan müzik aletinin ise kopuz olduğu bilinmektedir. Eski Türklerde müzik aynı zamanda hem askeri mızıkada hem de dinsel törenlerde kullanılmıştır. Yaz törenlerinin lirik matem şiirleri olan sagularda yine Türk halk edebiyatının önemli bir koludur. Çin yıllıklarında Asya Hunlarına ait iki mısralık bir Türkçe şiir bulunmuş olsa da Hunların kendilerine ait bir yazıları olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Kendilerine ait yazıları olduğunu kesinlikle bildiğimiz ilk Türk topluluğu ise Göktürklerdir. Orhun, Yenisey kitabeleri Göktürkler tarafından Türklerin bilinen ilk alfabesi olarak Orhun ABC'si ile yazılmış ilk yazıtları oluşturmaktadır. Eski Türklerde zamanın hesaplanması işi de doğal olarak bozkır kültürünün izlerini taşımaktadır. Eski Türk kavmi güneş yılını esas olarak almış, her biri bir hayvan adıyla anılan 12 yıllık devreden oluşmaktaydı. Bozkır kültüründeki sanat anlayışı da yaşam şartlarına uygun olarak hayvan motifleriyle geliştirilmiştir. Kemer tokaları, kılıç, hançer kabzası, koşum takımları ve bunun gibi pek çok eşyaya çeşitli hayvan motifleri işlenmiştir. Renkli taş ve gümüş kakmacılık, kuyumculuk, halı ve kilim dokumacılığı, gergef işçiliği de oldukça ileri düzeye erişmiştir. Ayrıca ölenin yeri belli olsun diye kurganlar inşa ederler ve üzerine de balballar dikerlerdi. Oğuz Kağan Destanı, Türk destanlarından Hun Oğuz Destanları grubundadır. Oğuz Kağan Destanı'nın 5 ayrı yazması vardır. Çağatayca, Farsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı, Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, tarihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Günümüz Türkçesine Reşit Rahmedi Arat tarafından çevrilerek 1936 yılında yayımlanmıştır. Orhun Yenisey kitabeleri, Göktürk İmparatorluğu'nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma 6 adet yazılı dikili taştır. Moğolistan'ın kuzeyinde, Baykal Gölü'nün güneyinde, Orhun Irmağı Vadisi'ndeki Koşo-Saydam Gölü yakınlarında yer almaktadır. İsa'dan sonra 8. yüzyıla aittir. 18. yüzyılda Strahlenberger adlı bir İsveçli subay tarafından bulunmuş, 19. yüzyılın sonlarında Danimarkalı Thompson tarafından okunmuştur. Balbal, ölen savaşçıların kurgan denilen mezarlarının etrafına dikilmiş, savaşçının öldürdüğü düşmanları simgeleyen, genellikle bir taş parçasının üzerine yontulmuş, bir elinde kılıç, diğer elinde şarap kadehi tutan savaşçı figürlerinden oluşan heykellere verilen ad. Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş. İnanç. Eski Türklerde totemciliğin olduğu ileri sürülmüş, kanıt olarak da kurdun ata olarak tanınması, kartal ve kurt gibi hayvanlara saygı duyulması ve put fetişlerin varlığı gösterilmiştir. Fakat totemcilik yalnızca bir hayvanı ata saymaktan ve ona saygı duymaktan ibaret değildir. Bir inanç sistemi olarak onun sosyal ve hukuki yanları da vardır. Totemcilikte anaerkil bir yapı, Türklerde ataerkil bir aile tipi bulunmaktadır. Bir klan dini olan totemcilikte ortak mülkiyet olduğu halde Türklerde özel mülkiyete yer verilmiştir. Totemcilikte aynı toteme bağlı olanlar akraba sayılırken Türklerde kan akrabalığı söz konusudur. Totemci toplumlar daha çok tüketici yapıya sahipken Türkler üretici özelliklere de sahip olmuşlardır. Türklerde kurt ve kartal gibi hayvanların saygı görmeleri, sürülerini otlattığı bozkırların en korkulan hayvanları olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. Totemci toplumlar, totemlerine taptıkları halde Türkler kurda veya kartala tapınmazlardı. Din konusunda Türkler ile bağlantı kurulan diğer bir inanç ise şamanizmdir. Yakut ve Altaylıların bu inanca bağlılıkları bilinmekle beraber, Hunların bu inanca bağlı olup olmadıkları açık değildir. Hunlardaki Kam ile Şaman'ın aynı olmadığı da araştırmalarda ortaya çıkartılmıştır. Hunların inançları ile Şamanlık arasında bazı benzerlikler bulunmakla birlikte, Hunlar esas olarak üç inanç tipini benimsemişlerdir. Bunlar, doğa güçlerine inanma, atalar kültü ve gök tanrı inancıdır. Tüm bu inançların temelinde ise gök tanrı inancı yer almaktadır. Hunlardan itibaren Türkler Tengri'yi evrenin yaratıcısı olarak görmüşler ve kağanlarının da gök Tengri tarafından kendilerine yönetici olarak gönderildiğine inanmışlardır. Türklerde tanrı düşüncesinin maddi gökyüzünden ibaret değil, dünyadaki her türlü olayın ahenkle oluşmasını sağlayan güç olarak değerlendirilmesi dikkati çekmektedir. İlahi dinlerde Allah ile beraber meleklere, peygamberlere, kitaplara ve azizlere de iman edilmesi gibi Hunlarda da güneş, ay ve yıldızlar gibi ikincil derecede yan varlıklara inanma görülmüştür. Aynı zamanda Türkler dağ, tepe, kaya, su, ırmak, ağaç, deniz gibi doğa kuvvetlerine de inanıyor ve her birinin içinde iyi ve kötü ruhlar olduğunu düşünüyorlardı. Bunlardan başka Türklerde ölmüş büyüklere saygı yani atalar kültü de önemli bir yer almaktadır. Asya Hunları ve daha sonraki diğer Türk devletleri kutsal mağaralar önünde atalarının ruhlarına kurbanlar sunmuşlardır. Orta Asya kurganlarında yapılan kazılarda bol miktarda at iskeletinin bulunmuş olması Türklerin atalarına en değer verdikleri hayvanlarını kurban ettiklerinin bir göstergesidir. Totemcilik, bir kabilenin atası olarak kabul edilen bir hayvana ya da bir bitkiye tapınma, onu kutsal sayma biçiminde beliren ilkel inançtır. Şamanizm, ilkel kavimlerde görülen, ruhlarla insanlar arasında aracılık yaptığı ve hastaları iyileştirme gücüne sahip olduğu kabul edilen şamanlar çevresinde yoğunlaşan inanç sistemi. Şaman, kam, şaman ruhlarla insanlar arasında iletişimi transa geçerek sağlayan kişi, bir başka deyişle büyücü rahip demektir. Şamanizmde şaman, babadan oğula geçmek suretiyle din adamı olur. Mesleğiyle ilgili bilgileri yaşlı şamandan ders almak suretiyle elde eder. Şamanlar genellikle gelecekten haber vermek, büyü, efsun yapmak, ruhlara kurban sunmak gibi işler yaparlar. İlk olarak 13. yüzyılda kullanılmış olan şaman sözcüğü eski Türkler tarafından kullanılmamıştır. Eski Çin kaynaklarından öğrenildiğine göre eski Türklerde şaman sözcüğü yerine kam sözcüğü kullanılmıştır ve dini törenleri yöneten kişiye kam denilmektedir. Tengri eski Türkçe'de gök veya gök tanrısı anlamlarına gelmektedir. Sıra sizde 4. Asya Hun Devleti'nin kültür ve uygarlığına ilişkin temel kavramlar nelerdir? İran tarihi ve uygarlığı. Amaç 5. İran'ın coğrafi sınırlarını ve kısa tarihçesini öğreneceksiniz. İran coğrafyası. İran, Dicle Irmağı'nın doğusundaki dağlardan Afganistan'a kadar uzanan, kuzeyde Hazar Gölü ve Harzem bölgesi, güneyde Umman Denizi, güneybatıda ise Basra Körfezi ile çevrili olan alanda yer almaktadır. Genel anlamda çorak, bitki türleri bakımından zayıf ve oldukça yüksek bir platoda yer alan İran'ın kuzeyi, daima karlarla kaplı Elbruz Dağları, batısı ise Zagros Dağları ile çevrilidir. İran'ın iç taraflarına gidildikçe tamamıyla bir çöl ile karşılaşılmaktadır. Yerleşime uygun yöreler, öncelikle batı ve kuzeydeki dağların iç kenarları ile yaylalardır. Mezopotamya'ya yakın olan güneybatı kısımda iklim olarak yerleşik hayat için elverişlidir. İran platosunda Baktaran Vadisi ve Batı İran'da Zagros Dağları'nda yapılan arkeolojik çalışmalar, bölge tarihinin Paleolitik çağa günümüzden önce 800 bin ila 10 bin kadar geri gittiğini göstermiştir. Tepe Guran, Hacı Firuz, Tepe Sarap, Tepe Ali Koş gibi yerleşmeler ise İsa'dan önce 8000 ila 5500 arasına tarihlenen en önemli Neolitik çağ yerleşmeleridir. Yapılan kazılar, köy niteliğindeki bu yerleşmelerde 50 ila 100 kişiden oluşan küçük halk topluluklarının kerpiç evlerde yaşadıklarını, hayvanları evcilleştirmeyi, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerini ekip biçmeyi bildiklerini, kilden çanak çömlekler yaptıklarını ortaya koymuştur. İsa'dan önce 4. bin yılın ortalarından itibaren Batı İran düzlüklerinde ilk kent merkezleri ortaya çıkmaya başlar. Sonradan Elam devletinin ünlü başkenti olacak Susa bu dönemde önemli bir merkez durumundadır. Savunma duvarları, idari binalar ve endüstri alanları bu yerleşmelerin kent karakterini vurgulamaktadır. İsa'dan önce 3200 yıllarından itibaren Güneybatı İran bölgesinde Elamlılar güçlenerek 2000 yılı aşkın bir süre bölgede egemen güç olmuşlardır. Elamlılar. Elam adı verilen bölge, İran platosunun Dicle Nehri'ne yakın olan güneybatı kısmıdır. Akkadlar buraya yüksek bölge anlamına gelen Elamtu adını vermişler. Sonradan İbraniler bu adı Elam'a çevirmiş ve burada yaşayanlara da Elamlılar demişlerdir. Elam kronolojisi, Proto Elam dönemini İsa'dan önce 3200 ila 2700 takiben Eski Elam dönemi, İsa'dan önce 2700 ila 1600, Orta Elam dönemi, İsa'dan önce 1500 ila 1100 ve Yeni Elam, İsa'dan önce 1100 ila 539 olmak üzere 3 ana devreye ayrılmaktadır. Elam yerleşmeleri diğer bölgelere oranla daha elverişli alanlarda kurulmuştur ve buralardan Güney Mezopotamya'ya doğrudan bir ulaşım vardır. Bu merkezlerin en önemlisi İran platosunun güneybatı eteğinde ve Kerha Irmağı'nın sol kıyısındaki tepede kurulmuş olan Susa şehridir. Susa'da yapılan arkeolojik kazılar bu bölgenin tarih öncesi hakkında önemli ipuçları vermektedir. Susa 1 evresinde bölgenin Neolitik ve Kalkolitik dönemi yaşadığı, bulunan değirmen taşları, tarım aletleri ve saf bakırdan aletlerden anlaşılmaktadır. Susa 2 kültürünü ayırt eden en önemli unsur ise madeni eşya ve aletlerin çokluğudur. Elamlıların bu dönemde bakırdan başka altını da kullanmış oldukları kanıtlanmıştır. Proto Elam denilen ilk yazı işaretini taşıyan tabletler de yine Susa 2'de bulunmuştur. Bu yazının Uruk dönemine ait olan ilk Sümer yazısından farklı ve ondan daha eski olduğu düşünülmektedir. Bu yargıdan da anlaşılacağı gibi İran'da tarihi çağlar ilk olarak Elam'da başlamıştır. İsa'dan önce 3. bin yılın başlarında Elam bölgesinde çeşitli prensliklerin kurulduğu görülmektedir. Bunların başında Anşan ya da Anzan adı da verilen Avan gelmektedir. Bu dönemde Susa'nın askeri, siyasi ve ekonomik açılardan ön planda olduğu anlaşılmaktadır. Bu prensliklerin her birinin başında aynı zamanda hem prens hem de baş rahip rolünü üstlenen bir hükümdar bulunuyordu. Elam'da ilk kez İsa'dan önce 2700'de tüm prenslikleri birleştirerek siyasi bütünlüğü sağlayanlar Avanlar olmuştur. Kurulan Elam devletinin başkenti Susa şehri olmuştur. Bu dönemde Elamlıların kültürel, askeri ve siyasi açıdan en fazla ilişki ve mücadele içinde bulundukları devlet ise Sümerler olmuştur. Sümerlerin Kiş sülalesi döneminde Elam'ı işgal ettikleri fakat daha sonra siyasi egemenliğin Uruk ailesine geçmesinden sonra Elamlıların kurtulduğu savunulmaktadır. Uruk sülalesinin ilk kralı Maskemgaser'in saldırılarına Elamlılar başarıyla direnmişlerdir. Hatta kısa bir süre sonra Sümer kralı Lugalbanda döneminde Elamlıların Sümer'i istila ettikleri bilinmektedir. Ele geçirilen Sümer tabletlerinde de sık sık bu mücadelelerden bahsedilmektedir. Fakat her iki ülke arasındaki bu mücadelelerin yanı sıra barış içerisinde yaşadıkları ve birbirlerini kültürel anlamda etkiledikleri dönemin daha fazla olduğu belirtilmektedir. Öyle ki Susa'daki din anlayışı ve kültür eserleriyle Sümer halkının din ve uygarlık anlayışları arasında çok büyük benzerlik bulunmaktadır. Akkadlar, Mezopotamya'da güçlü bir devlet kurdukları dönemde Elam'da kurucu Peli sülalesi hüküm sürmekteydi. Akkad kralı Sargon, Sümer üzerinde egemenliğini kurduktan sonra Elamlılar üzerine sefere çıkmış, yapılan savaşta Elam kralı ölmüş ve Akkadlar Zagros Dağı'nın batı eteklerine kadar olan bölgeyi Susa dahil ele geçirmişlerdir. Elam halkı ise yabancı bir devlete bağlı kalarak şehirlerinde oturmak yerine dağlara çekilmeyi tercih etmişlerdir. Bu dönemle ilgili kaynaklar başarısızlıkla sonuçlanan bir Elam ayaklanmasından da bahsetmektedirler. Kısa bir süre sonra Akkadlar tüm Elam'ı kesin olarak egemenlikleri altına almayı başarmışlar ve başta Susa olmak üzere tüm Elam coğrafyasını Akkadlaştırmışlardır. Bu döneme ait olarak bulunan yazıtlardaki isimlerin çoğunun Samileşmiş olması da bu durumun bir kanıtıdır. İsa'dan önce 2. bin yılın ortalarında Sami ırkından gelen Akkadların asimilasyon politikalarına karşı şiddetli bir tepki ortaya çıkmış ve yerli dil tekrar önem kazanmıştır. Akkad kralı Naramsin'in ölümünden sonra Elamlılar birleşerek Akkadlara karşı başarılı olmuşlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. İsa'dan önce 1750 tarihlerine doğru Zagros dağlarından inen Kaslar, Elam'daki son hanedan olan Silhaha hanedanına son vermişlerdir. Tarihi karanlıklar içerisinde bırakan bu dönem, İran ve Elam'da 400 yıl sürmüştür. İsa'dan önce 1310 tarihlerinde Asur kralının Kasları ağır bir şekilde yenilgiye uğratmasından Elamlılar yararlanmışlar ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmışlardır. Tabletlerde Susa ve Anzan kralı unvanını taşıyan Hubenikmena zamanında güçlerini artırmışlardır. Bu başarılarından dolayı da Hubenimena'ya imparatorluğun yükselticisi lakabının verildiği görülmektedir. Bu dönemle ilgili elde edilen buluntulardan ülkenin fetihlerle genişlediği, güvenlik ve refah içerisinde yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde her türlü yazıtta Elam dilinin kullanılması da Elam kültürünün gelişimi bakımından oldukça önemlidir. Yine bu dönemde Elamlıların birçok sanat eserini başkentleri Susa'ya taşıdıkları görülmektedir. İsa'dan önce 12. yüzyılda Elam'da bazı iç karışıklıklar yaşandığı dönemde Babil'de 1. Nabukadnezar gibi güçlü bir kralın ortaya çıkması kuşkusuz Elam için bir şanssızlık olmuştur. İsa'dan önce 1140 yılında Babil'in güçlü kralı Elam'ı tamamen ele geçirmiş ve Elam için 300 yıldan fazla sürecek yeni bir karanlık dönem başlamıştır. Bu karanlık dönemde bazı küçük Elam beyliklerinin dağlara çekilip yaşadıkları ve İsa'dan önce 8. yüzyılın ortalarında yeniden beliren Susa krallığının çekirdeğini oluşturdukları söylenebilir. İsa'dan önce 8. yüzyılın ilk yarısında ileride Ahamenit devletini kuracak olan Parsua kabilelerinin kuzeyden Elam'ın güneydoğusu boyunca yayılmaları, Elamlıların beyliklerinin birleşerek tekrar siyasal bir birlik kurmalarına ortam hazırlamıştır. Fakat Asurlular İsa'dan önce 745 ila 727 yılları arasında hükümdarlık yapan 3. Tiglat-Pileser döneminde güçlenerek Suriye ve Güneydoğu Anadolu'yu fethettikten sonra yüzlerini Elam'a çevirmişlerdir. 2. Sargon yaptığı seferlerle Elamlıları nüfuzu altına alarak küçük beyliklere bölmüştür. Asurbanipal ise İsa'dan önce 653 yılındaki savaşta Elamlıları tamamen egemenlik altına almayı başarmıştır.
Medler. Medler İran'ın batı, kuzey ve kuzeybatısında ve kabaca günümüz Tahran, Hemedan, Azerbaycan, İsfahan'ın kuzeyi, Zencan çevresinde yaşamış eski bir İran halkıdır. Bu bölge eski Yunanca'da Medya olarak tanımlanmıştır. Medlerin tarihi ve kökeni çok belirsizdir. Hemen hemen hiçbir çağdaş bilgi ya da Medlerin kendisine ait bir yazıt veya anıt yoktur. Bugünkü Hemedan'ın kuzeyinde Ekbatana'da Elamlıların Hadapi dedikleri ileride kurulacak olan Med krallığının çekirdeği olan Madalar yaşıyorlardı. Herodotos'un ırk, adet ve kıyafetçe Perslerden ayırt ettiği Madalar, ahlaki esaslara bağlılıkları ve din duygularının güçlü olması bakımından kendilerini Ariler yani Asiller diye Perslerden ayırıyorlar ve onları sığıntı olarak görüyorlardı. Fakat buradan da anlaşılacağı gibi Mediler daha sonra Ön Asya tarihinde oldukça önemli bir rol oynayacak olan Perslerle etnolojik ve kültürel bakımlardan akrabaydılar. Medlere ilk kez Asur kralı 3. Salmanasar'ın yazıtlarında rastlanmaktadır. İsa'dan önce 835. Asur kralı 5. Samsi Adad, İsa'dan önce 823-811 ait bir yazıtta ise Medlerle olan askeri anlaşmazlıklardan ve ilk kez Hanasiruka adında tarihi bir kişilikten söz edilir. Yazıta göre Hanasiruka, Sagbite adında bir kral şehrinde oturmaktadır ve 1200'den fazla şehre hükmetmektedir. Bu kısa tanımdan Medlerin yerleşik bir topluluk olduğu, göçebe olmadıkları anlaşılmaktadır. Son yıllarda ağırlık kazanan görüş, Medlerin Assur Krallığı'nın çöküşüne kadar bölgede bir krallıktan ziyade çok sayıda küçük bölümlü yönetim birimleri ve derebeylikleri şeklinde bir idari yapılanma sergiledikleridir. Buna göre Mediler, Zagros dağlarından Hazar denizine uzanan geniş bir idari bölgede krallar tarafından değil, şehir derebeyleri tarafından yönetilmektedir. Şehir derebeyleri yalnız kendi hükmettikleri alanlar üzerine yoğunlaşmışlardır ve aralarında devlet kurmaya yönelik bir birleşme duygusu oluşmamıştır. Medlerin yaşadığı bölge Assur Krallığı'nın yıkılmasına kadar daima Assur krallarının ilgi odağında olmuştur. Başlangıçta Assur, çeşitli kereler düzenlediği askeri seferler ile bölgenin doğal zenginliklerini, özellikle atlar, ele geçirirken, İsa'dan önce 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren eyaletler kurarak bölgeyi sürekli olarak kontrol altında tutmaya çalışmıştır. İsa'dan önce 7. yüzyılın son çeyreğinde Assur Krallığı'nın çöküşünde Mediler etkin bir rol oynamıştır. Bu dönemin politik olayları ile ilgili önemli bilgiler veren Ninive Kroniği olarak adlandırılan yazılı kaynaktan öğrenildiğine göre, İsa'dan önce 615 yılında Mediler ve Babilliler Assur'a karşı birlikte hareket etmeye başlamıştır. İsa'dan önce 614'te Mediler tek başlarına Kıyaksares, Umakistar önderliğinde en önemli Assur yönetim merkezi olan Assur'u fethetmişlerdir. İsa'dan önce 612 yılında ise şehir derebeyi yerine kral olarak hitap edilen Kıyaksares önderliğindeki Med orduları ile Babil orduları birleşerek Assur başkenti Ninive'yi ele geçirmiş ve Assur krallığını yıkmışlardır. Mevcut yazılı kaynakların ayrıntılı incelenmesi, Medlerin Ön Asya tarihinde sadece Assur Krallığı'nın yıkılışı sırasında politik açıdan etkili bir güç olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak kazanılan başarılara ve siyasi güce rağmen Medler, sağlam yönetim yapısına sahip bir imparatorluğa dönüşmemiştir. Güçlü bir bürokrasileri de oluşmamıştır. Kıyaksares'in yönetimi kısa bir süre için Batı İran'daki halk topluluğunu egemenlik altına alan bir tür konfederasyon şeklinde tanımlanabilir. Bu konfederasyonun devamlılığı birlikte yapılan yağma seferleriyle sağlanmıştır. Assur krallığının topraklarının büyük bir bölümü Babil'e kalırken Mediler Orta ve Doğu Anadolu topraklarında etkili olmuştur. Kıyaksares Kızılırmak'a kadar Anadolu topraklarını egemenliği altına almıştır. Lidya kralı Alyattes de kendisini Anadolu'nun tek hakimi olarak gördüğünden Kızılırmak'a kadar gelen Med kralı ile aralarında 5 yıl sürecek bir savaş başlar. Bu savaşta her iki taraf da kesin bir başarı elde edemedi. Savaşın 6. yılında gerçekleşen tam güneş tutulması ile birdenbire gündüzün gece olması her iki tarafı da şaşkınlık içerisinde bıraktı. 28 Mayıs 585. Bu durumu tanrıların savaştan hoşnut olmadığına dair bir işaret sayan taraflar Kızılırmağı sınır olarak kabul eden bir anlaşma imzalayarak savaşı bitirdiler ve Alyates'in kızı ile Kıyaksares'in oğlu Astyages evlendirildi. İsa'dan önce 585. Fakat aynı yıl içinde Kıyaksares öldü ve yerine oğlu Astyages geçti. Astyages kızından doğacak bir çocuğun kendi egemenliğine son vereceğinden endişe ederek kızı Mendane'yi rakip olabilecek bir Med prensi yerine Medlerin aşağı gördükleri Perslerin prensi Kambises ile evlendirdi. Bu evlilikten İran tarihinin en önemli karakterlerinden olan 2. Kiros doğdu. 2. Kiros'un İsa'dan önce 559 tarihinde yaptırdığı anıtlar üzerindeki kabartmalarda kendisini Büyük Ahamenit Kralı ünvanıyla anmış olması, Medlere olan bağlılığını kopardığını ve bağımsız bir hükümdar olarak hareket ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte kısa bir süre sonra 2. Kiros, Babillilerle işbirliği yaparak Med başkenti Ekbatana'yı ve bütün Med egemenlik alanlarını ele geçirdi. Böylece Mediler kendileriyle kültür ve dil akrabalığı olan Perslere İsa'dan önce 550 yılında boyun eğmek zorunda kalıyordu. Artık köle Persler efendi, egemen Mediler ise bağımlı duruma düşmüşlerdi. Bu tarihten sonra Mediler yavaş yavaş Persleştirildi. Mada dili yerine Pers dili yerleşmeye başladı. Fakat bütün bunlara rağmen İran uygarlığının eski Elam ve Med kültürü üzerinde şekillendiği de göz ardı edilmemelidir. Persepolis Sarayı'na Ekbatana Sarayı'ndan, Pers dinine ise Med dininden pek çok unsur girdi. Perslerin bölgede ön plana geçmesiyle ülkenin Aryanam, Arilerin ülkesi, Farsça'da İran adını aldığını görmekteyiz. Persler. Farklı dillerde Parsalar, Furslar veya Persler olarak adlandırılan Parsualar, Pasargat boyunun Ahamenit kolundan gelmektedir. İsa'dan önce 2. bin yılda Hazar Gölü'nün doğusundan güneye doğru akan göç hareketiyle İran'a gelmişlerdir. Ana yerleşme yerleri İran Yüksek Yaylası'nın güneybatısında Pars'a adını taşıyan ve günümüzde Fars eyaletine karşılık gelen bölgedir. Başlangıçta Asur'a bağlı ve ayrı ayrı reislerin idaresi altında kabile hayatı yaşayan Parsualar, daha sonra doğudan gelen baskılar sonucunda Susa şehrinin kuzeydoğusuna yerleşip Asur baskısından kurtulmuş da olsalar çok geçmeden Medlerin egemenliğini kabul etmişlerdir. İsa'dan önce 700 yıllarında Parsuaların başında Akamenit hanedanına ismini veren Akamenes adında bir prens bulunuyordu. Pers İmparatorluğu kurulduktan sonra bile hükümdarlar Akamenis'i hanedanlarının atası olarak anmışlardır. Asur belgelerine göre İsa'dan önce 692'de Elamlılar Asurlular ile savaştıklarında Akamenes Elamların yanında yer almıştır. Akamenes'ten sonra prens olan Teispes yaptığı mücadelelerde Elamlıları yendiyse de asıl tehlike kaynağı Medlerdi. Medler bu dönemde Parsuaları egemenlik altına aldılarsa da İskitlere yenilmeleri Parsuaların tekrar bağımsız hareket etmelerini sağladı. Fakat İsa'dan önce 625 yılında Med kralı Kyaksares tüm Parsuaları egemenlik altına aldı. Pers İmparatorluğu'nun kurucusu olan kişi 2. Kiros, İsa'dan önce 559-530'tur. 2. Kiros, Pasargat'ta babası Pers prensi Kambises'in yerine geçip Anşan prensi ilan edildi. Yakın Doğu üç büyük güç arasında bölünmüş durumdaydı. Bunlar Med, Babil ve Lidya devletleriydi. Bu üç devletten içten çürümemiş olan sadece Lidya, en çok sarsılmış olan ise Babil idi. İkinci Kiros'un başa geçtiği sırada anne tarafından dedesi olan Med kralı Astyages, halkın ve ordunun kendisine olan bağlılığını yitirmişti. Bu durumdan yararlanan ikinci Kiros, Astyages'in veziri ve Babil hükümdarı ile anlaştıktan sonra Medlerle yaptığı savaşı kazandı. Böylece İran'da Med hanedanlığına son vererek Pers hanedanlığını kuran kişi oldu. Başarılı bir komutan, ileri görüşlü, enerjik bir devlet adamı olan Kiros, kısa süre içinde geniş toprakları fethetmeye girişti ve sonunda tek bir kralın hakimiyeti altında çeşitli halkların oluşturduğu ve günümüzde tarihin ilk dünya imparatorluğu olarak tanımladığımız hükümdarlığı kurdu. Kiros yalnızca Med egemenlik alanını ele geçirmekle kalmamış, İsa'dan önce 546 yılında Lidya'yı ve General Harpagos aracılığıyla da Anadolu'nun Ege kıyılarındaki Yunan şehirlerini ele geçirmiştir. İsa'dan önce 539 yılında ise Ön Asya'nın son büyük devleti olan Babil'i almıştır. Bu zaferler 2. Kiros'u tarihte örneğine pek az rastladığımız bir adalet anlayışına yöneltti. Asurlular tarafından zulüm görmüş, yurtlarından çıkartılmış tüm kavimlerin yurtlarına dönmelerine izin verdi. Bu kavimlerin başında Asurluların ve Babillerin Kudüs'ten ve Filistin'den sürgün ettikleri Yahudiler bulunuyordu. Günümüze kadar ulaşmış olan bir yazıtında, "Bütün kavimleri egemenliğim altında topladım. Onlara tanrılarıyla birlikte ülkelerine dönme izni verdim. Benim tanrılarım da bana uzun ömür versinler," demektedir. İkinci Kiros öldüğünde doğuda Seyhun Irmağı, batıda Akdeniz, güneyde Basra Körfezi ve güneybatıda ise Mısır'a kadar uzanan bir imparatorluk bıraktı. Vasiyeti gereği yerine büyük oğlu II. Kambises, İsa'dan önce 530-522 geçti. II. Kambises tahta geçer geçmez bir takım isyanları bastırmakla uğraştı. II. Kambises'in asıl hedefi ise tarımsal üretimin ve ticaret gelirlerinin fazlalığıyla ünlü olan Mısır'dı. İsa'dan önce 525 yılında 2. Kambises Mısır'ı Pers İmparatorluğu'na kazandırdı. Lidyalılar da vergi göndererek bağlılıklarını bildirdiler. Bununla birlikte Mısır'ın Perslere bağlılığı düzenli olarak Pers gücünün zayıf anını kollayan sürekli isyanların bastırılmasıyla mümkün olabilmiştir. Fakat bu kadar çok ırkın bir arada bulunduğu bu geniş coğrafyayı tek bir bayrak altında uzun süre yaşatabilmek oldukça zordu. Pers, Akamenit İmparatorluğu ne kadar hızla kurulduysa bir o kadar da hızla dağılacaktır. Bu durumu dikkate alan 2. Kambises, Mısır'ın yerel adetlerine, protokolüne, dinine ve tanrılarına saygı gösterdi. Kartaca'yı da fethetmek istediyse de başarısız oldu. 2. Kambises, İsa'dan önce 522 yılında ölünce 1. Darius egemenlik iddiasında bulunarak bu arada tahta çıkmış olan Gaumata'yı saf dışı ederek tahta çıktı. 1. Dairus'un hükümdarlığı İsa'dan önce 522-486 özellikle elde edilen yerlerin güvenlik altında tutulmasına ve devletin iç örgütlenmesine yönelik olmuştur. Elde edilen yerlerin korunması konusunda İskitlere karşı başarısız bir sefer yapılmış, Ege Denizi'nin Trakya ve Makedonya kıyıları ele geçirilmiş, Batı Anadolu'da özellikle Milet ve Efes'te Perslere karşı çıkan isyanlar şiddetle bastırılmış ve Hindistan üzerine sefer düzenlenerek İndus bölgesi egemenlik altına alınmıştır. Devletin iç örgütlenmesi konusunda ise ülke 23 satraplığa ayrılmış, yollar geliştirilmiş, Nil Irmağı'ndan Kızıldeniz'e açılan kanal tamamlanmış, vergi sistemi ve maliye düzenlenmiş, tek bir para sistemi kurulmuş ve sanat teşvik edilmiştir. Darius'un kendinden sonraki krallara da miras bırakacağı Batı'yı fethetme isteği belki de imparatorluğun sonunu hazırlayan en önemli faktörlerden biri olmuştur. Bu bağlamda gerçekleşen en önemli olaylardan biri de İsa'dan önce 490 yılındaki Maraton Savaşı'dır. Pers ordusu bu savaşta sayıca kendinden oldukça az olan Atinalılara yenilmiş ve bu yenilginin etkisi tüm imparatorlukta hissedilmiştir. Darius'un ölümünden kısa bir süre önce Mısır'da isyan patlak vermiş ve bu isyan 4 yıl uğraşılarak oğlu Xerxes zamanında zorlukla bastırılabilmiştir. Babil'de de büyük ekonomik bunalım yaşanması Mezopotamya'yı da isyana uygun bir konuma getirmişti. Fakat Babil'de çıkan isyan birkaç ay içerisinde bu bölgenin satrabı tarafından sert bir şekilde bastırılmıştır. Darius'tan sonra tahta geçen oğlu Xerxes, İsa'dan önce 486-465, isyanları bastırdıktan hemen sonra İsa'dan önce 481 yılında ülkenin dört bir yanından askerleri Kapadokya'da toplayarak eski Yunan tarihine Pers savaşları olarak geçen Yunanistan'a sefer hazırlığı yapmaya başlamıştır. Toplanan bu ordunun tarihin o döneme kadar gördüğü en büyük ordu olduğu bilinmektedir. Ordu Çanakkale'ye geldiğinde gemilerden bir köprü oluşturularak askerler karşıya geçirilmiştir. Termopilai geçidini Spartalılar son askerlerine kadar savundularsa da başarılı olamadılar. İran ordusu Atina'ya geldiğinde şehrin tamamen boşaltılmış olduğunu gördü. Atinalı amiral Temistokles, Salamis'te Pers donanmasını yendi ve Persleri çekilmeye zorladı. Sparta ve Atinalılardan oluşan kara ordusu ise Plata'ya da Persleri yenilgiye uğrattı. Plata'ya galibiyeti ile Yunanistan Pers istilasından kesin olarak kurtulmuş oldu. İsa'dan önce 479. Xerxes halefine Avrupa'dan umudunu kesmiş, dünya imparatorluğu kurma planları başarısız olmuş, dışarıda ve içeride eski gücü kalmamış olan bir imparatorluk bırakmıştı. Xerxes'in yerine geçen 1. Artaxerxes, İsa'dan önce 466-424-423, bir süre sonra taht mücadeleleri ve Mısır'daki isyanla uğraşmak zorunda kaldı. İsa'dan önce 449 yılında yapılan Kallias Anlaşması ile Batı Anadolu'daki kentler Perslere karşı bağımsızlıklarını kazandılar. Xerxes'in ölümünden sonra Persepolis bir süre taht kavgalarıyla çalkalandı. İkinci Darius, İsa'dan önce 423-405-404 ve ikinci Artaxerxes, İsa'dan önce 404-359 dönemlerinde diplomasi ve büyük parasal olanaklar sayesinde Pers devletinin Yunan dünyasındaki koşullar üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Bu sırada Yunanlıları ikiye ayıran ve uzun zaman uğraştıran Pelopones Savaşları adı verilen bir iç savaş başlamış olmasaydı, Pers İmparatorluğu satrapların birbirini takip eden isyanlarıyla daha bu dönemde parçalanabilirdi. Pers hükümdarları giderek artan bir dizi isyanla mücadele etmek zorunda kaldılar. Pers devletinin batısının bütününde 2. Darius'a karşı satraplar isyanı, genç Kiros'un 2. Artaxerxes'e karşı giriştiği devlet yönetimini ele geçirme girişimi, 3. Artaxerxes, İsa'dan önce 359-338'e karşı Anadolu ve Fenike bölgelerinde girişilen büyük isyanlar devleti temellerinden sarstı. Ayrıca Pers sülalesinin de kendi içinde giderek zayıfladığı görülüyordu. 3. Darius, İsa'dan önce 336-330, Batı Anadolu'da bazı başarılar kazandıysa da Pers devletine karşı büyük bir fetih hareketine girişen Büyük İskender'e karşı Granikos, İsa'dan önce 334, İsos, İsa'dan önce 333 ve Gaugamela, İsa'dan önce 331'de yenilmiş ve İsa'dan önce 330 yılında öldürülmüştür. Pers İmparatorluğu bunun üzerine tamamıyla Büyük İskender'in eline geçmiştir. Bununla birlikte bu devletin yönetim mekanizması, dış politikada sert fakat içte toleranslı ve hiçbir şekilde totaliter olmayan sistemi Büyük İskender de benimsemiştir. Bu durum Pers sisteminin önemini göstermektedir. Tüm Ön Asya ve Mısır'ı kapsayan çok geniş bir alanın uygarlık açısından birleştirilmesi, bu alan içindeki ilişkilerin geliştirilmesi, bireylere ve topluluklara verilen özgürlük daha sonraki Helenistik sistem için uygun ortamı hazırlayan Pers dönemi koşulları olmuştur. 13. ayrımın sonu sayfa 151.